Ayrım 17.
Aa, yağmur neredeyse dinmiş dedi. Öyle. Ben küçük kızımın biraz uyumasını istiyorum. İyileşsin, güçlü olsun. Yer rutubetli değildir inşallah. Acaba yılan mılan var mıdır? Hayır, her tarafa baktık. Ya örümcek? Hiç örümcek ağına rastlamadık. Peki ya o koca kıllı örümcekler? Biliyorsun onların ağı olmaz. Tekrar araştırırız. Duvarlar dümdüz. Böceklerin saklanacağı gibi değil. Elinden tutarak mağaraya kadar götürdü. Bak, gördün mü ne kadar güzel. Şimdi kafanı şöyle koy ki istediğin zaman dışarıyı da seyredebilesin. Adam paltosunu yere yaydı. Karısı da üstüne oturdu. Şimdi uzan, ben de üstünü örteyim. Kadın gayet yumuşak başlı görünüyordu. Küçük kızımın başı rahat mı? Doğrusu korktuğum kadar değilmiş. İşte bu iyi. Hadi sen azıcık kestir. Rahat mısın? Rahatmış gibi sesler çıkardı. Bir şey istersen seslen. Ben buralardayım. Pimpas mağaranın girişine geldi. Ağzı doluydu. Bir elinde pasta kutusunu tutuyordu. Biraz pasta yer miydiniz hanımefendi? Mrs. Pritchard başını kaldırdı. Hafifçe titredi. Sonra tekrar başını yere koydu. Teşekkür ederim dedi. Beni düşünmeniz büyük nezaket ama ben pasta yemem. Elit bana kraliçeymişim gibi davrandı elenciğim. 23 yıl evlilikten sonra bunu kaç kadın söyleyebilir? Ben zaten hep şanslıydım. Mr. Pritchard karısına baktı. Gözleri kapalıydı, dudaklarında bir tebessüm vardı. Birden o sık sık hissettiği yalnızlık çöktü üstüne. Bunu ilk hissedişini bütün ayrıntılarıyla hatırladım. Kız kardeşi doğduğu zaman o 5 yaşındaydı. Birden üstüne kapılar kapanmış, çocuk odasına girememiş, kardeşine dokunamamıştı. O zaman kendisinin pis, yaramaz bir çocuk sayıldığı kanısına varmış, annesinin ilgisine layık olmadığı inancı içine yer etmişti. Annesi hep meşguldü zaten. Böylece buz gibi bir yalnızlığa gömülmüştü. O yalnızlığı hala ara sıra duyardı. Karısının dudaklarındaki belli belirsiz tebessümün anlamı açıktı. Kendi dünyasına kapanmıştı. Kocasını oraya kabul etmiyordu. Cebinden altın tırnak temizleyicisini çıkardı, açtı. Tırnaklarını temizledi ve yürüdü gitti. Başka bir köşede kayanın altında Ernest'in oturduğunu gördü. Ernest birkaç gazetenin üstünde oturuyordu. Onu görünce gazetelerden bir kısmını ona uzattı. Dünyadaki en yararlı şeyler dedi. Bunlarla okumanın dışında her şeyi yapabilirsiniz. Mr. Pritchard güldü. Gazeteyi alıp üstüne oturdu. Charlie Johnson'ı taklit ederek eğer gazete yazıyorsa yalandır dedi. İşte böyle. 2 gün önce Oakland Oteli'nde kral dairesindeydim. Şimdi de bir mağarada. Bu da gösteriyor ki insan tasarladığını yapamıyor. Otobüse baktı. Pencereden Pimpas'ın 2 kızla birlikte pasta yediğini gördü. İçinden onların yanına gitmek için büyük bir arzu duydu. Kendisi de bir parça pasta yerdi. Ernest her şey bir şeyin varlığını gösteriyor dedi. Bazen içimden gülmek gelir. Bizler sözüm ona teknik adamlarız. Herkesin bir otomobili, buzdolabı, radyosu vardır. İnsanlar kendilerini tekneye yatkın hissederler ama işte karbüratöre bir pislik girdi mi? İşte araba ustası gelene kadar kıpırdayamaz. Elektrikler söndü mü elektrikçinin gelip yeni sigorta takması gerekir. Asansör bozuldu mu al sana panik. Mr. Pritchard bilmem dedi. Amerikalılar genellikle tekneye yatkındır. Atalarımız kendi başlarına pekala başarılı bir yaşam sürmüşler. Öyle. Bizim de başımız sıkışsa biz de yaşarız. Sen arabanın saati bozulsa tamir edebilir misin? Bilmem ki şey... Biraz daha ileri gidelim. Örneğin burada 2 hafta kalmak zorunda olsan... Açlıktan ölmemeyi başarabilir miydin? Yoksa soğuk algınlığına yakalanıp ölür müydün? Mr. Pritchard, şimdi insanlar birçok şeyde uzmanlaştılar dedi. İnek kesebilir miydin diye Ernest ısrar etti. Hayvanı parçalayıp pişirebilir miydin? Mr. Pritchard bu genç adamdan sıkılmaya başladığını fark etti. Nedense bütün ülkede bir inançsızlık var dedi. Kanımca gençler Amerika'ya inançlarını yitirdiler. Atalarımızın inançları vardı. Ernest, karınlarını doyurmaları gerekiyordu dedi. İnanca vakitleri yoktu. İnsanlar artık o kadar çok çalışmıyorlar. Onun için şimdi inanç için vakitleri yok. Mr. Pritchard, iyi ama kimsenin hiçbir şeye inancı yok artık dedi. Ne oldu bu insanlara? Ben de merak ediyorum. Hatta anlamaya da çalıştım. Benim babam 2 şeye inanırdı. Birincisi dürüstlük. Nasıl olursa olsun ödüllendirilir. Eğer bir insan dürüstse mutlaka bir yolda bulunurdu. Eğer insan çok çalışıp parasını biriktirirse rahat eder, kendini güvencede hisseder ama birkaç şey ona dünyanın kaç bucak olduğunu gösterirdi. Örneğin çok beğenilen kişilerin hiç de dürüst olmadıklarını anladı. Dünyada inandığı 2 şeyin, dürüstlük ve tutumun 5 para etmediğine şaşarak öldü. Dehşetli bir şaşkınlıkla. Bu ikisinin yerine geçecek şeyleri de henüz kimse akıl etmedi. Mr. Pritchard bunu düşünmemeye çalışarak, vergiler yüzünden insanın tutumlu olması olanaksız dedi. Bir zamanlar insanların kendilerine malikaneler yapmaları mümkündü ama şimdi değil. Vergiler her şeyi silip süpürüyor. Sadece hazineyi doldurmak için çalışıyorsun. Bak işte söylüyorum. İnsanın yaratıcı gücünü baltalıyor bu. Artık kimse çalışmak istemiyor. Ernest, eğer inancın varsa kimin için çalıştığın önemli değil dedi. Bu ister hükümet olsun, isterse başkası. Mr. Pritchard sözünü kesti. Savaştan dönen askerler dedi. Benim endişelendiğim de onlar. Bir yere yerleşip çalışmak istemiyorlar. Hükümetin kendilerine bir ömür boyu bakmakla yükümlü olduğunu sanıyorlar. Buna olanak var mı? Ernest'in alnında boncuk boncuk terler birikti. Ağzının etrafında beyaz bir çizgi belirmiş, gözleri donuklaşmıştı. Yavaşça, ben de onlardanım dedi. Yo, üzülmeyin. Size anlatacak değilim. Bunu yapamam. Zaten yapacak da değilim. Mr. Pritchard, elbette askerlerimize çok saygı duyuyorum. Bence onların da söyleyecekleri olmalı dedi. Ernest'in parmakları rozet iliğine geçti. Tabii dedi, tabii biliyorum. Sanki bir çocukla konuşuyordu. Gazetelerde en başarılı adamlarımız hakkında yazılar okudum. Başarılı olmalılar çünkü en büyük işlerin başındalar. Yaptıkları ve söyledikleri hakkında çok şey okudum ama sizin serseri diyebileceğiniz birçok arkadaşımla aralarında pek bir fark yok. Size bir şey söyleyeyim mi? Onların fikirleri Dışişleri Bakanlıkilerden daha değerli. Aman canım ne önemi var? Güldü. Benim bir icadım var. Lastik bir davula süngerle vuruyorsunuz. Bu orkestrada çalmak isteyen sarhoşlara göre yapılmış bir icat. Ben biraz yürüyeceğim. Mr. Pritchard sinirlisiniz dedi. Ernest doğru sinirliyim dedi. Zaten herkes sinirli. Size bir şey daha söyleyeyim. Yeniden birileriyle dövüşmek zorunda kalırsak eğer çok korkunç ama yine de söyleyeyim gene giderim. İşte korkunç olan bu. Ayağa kalktı yürüyüp otobüsün geldiği yöne doğru gitti. Başı eğik elleri cebinde çakıl taşlarına bakarak yürüyordu. Dudakları kısılmıştı. Bir türlü kendine sahip olamıyordu. Sinirliyim dedi. Sinirliyim hepsi bu kadar. Mr. Pritchard arkasından baka kaldı. Sonra gözlerini yere indirdi. Cebinden altın tırnak temizleyicisini çıkarıp tırnaklarını temizledi. Mr. Pritchard sarsılmıştı ama nedenini bilmiyordu. Mr. Pritchard her ne kadar hükümetin her şeye karışmasından karamsarlığa düşüyorsa da içinde daima bir umut vardı. Coolidge ya da Hoover gibi birileri vardı ve günün birinde gelip hükümeti bu ahmakların elinden kurtaracaktı. Ondan sonra da her şey güllük gülistanlık olacaktı. Grevler duracak, insanlar para kazanacak, herkes mutlu olacaktı. İş köşeyi dönmeye kalıyordu. Mr. Pritchard buna inanıyordu. Dünyanın çok değiştiğinden haberi yoktu. Birkaç hata yapılmıştı ama ziyanı yok. Biri, örneğin Taft gelir düzeltirdi. Şu genç adamı canı sıkılmıştı. Akıllı birine benziyordu ama nedense umutsuzdu. Her ne kadar bu konuyu konuşmadılarsa da Mr. Pritchard, Ernest Horton'un aday gösterildiğinde Taft'a oy vermeyeceğini anlamıştı. Mr. Pritchard birçok meslektaşı gibi mucizelere inanırdı. Yine de sarsılmıştı. Horton, Pritchard'a doğrudan doğruya değil, karbüratörü aracılığıyla hücum etmişti. Mr. Pritchard kafasında karbüratörünü görüntülemeye çalıştı. Acaba sökebilir miydi? Karbüratörün içinde bir şamandır olduğunu hayal meyal hatırlıyordu. Gözünün önüne bir pirinç levhayla contalar geldi. Kendi kendine bundan daha önemli şeyleri düşünmesi gerektiğine karar verdi. Horton, ışıklar sönse demişti. Sigortaların nerede olduğunu hatırlamaya çalıştı. Bilmiyordu. Horton ona basbayağı hücum etmişti. Bu adam zaten kendisini sevmemişti. Ya onun dediği gibi burada kalsalar ne olacaktı? Mr. Pritchard gözlerini kapattı. Kendisini otobüsün koridorunda ayakta gördü. Öbür yolculara üzülmeyin dedi. Sizleri kurtaracağım. Ben daha önce ne büyük işler başardım. Hadi toparlanın aklımızı kullanalım. Önce yiyecek ihtiyacımızı karşılamalıyız. Şu çiftliğin arkasında dolaşan inekler var. Oysa Horton ona sen inek kesemezsin demişti. İşte ona göstermenin tam zamanıydı. Belki Horton otobüsün torpida gözünde tabanca olduğunu bilmiyordu ama o biliyordu. İşte Mr. Pritchard tabancayı alıyor, otobüsten iniyordu. Çiti atlayıp tarlaya gidiyordu. Elinde kocaman kara tabanca tutuyordu. Mr. Pritchard çok sinemaya gitmişti. Filmlerdeki gibi farkında olmadan bir çözüm buluyordu. İneği kesip parçaladığını düşleyemedi ama elinde nereden bulduysa kocaman kıpkırmızı bir et parçasını görebiliyordu. İşte size yiyecek. Hadi şimdi bir ateş yakalım. Bu kez de gözünün önünde kocaman bir ateşle bu ateşle çevrilen et parçası canlandı ve Camille bu kimin hayvanıydı mutlaka bir sahibi olmalı diye soruyordu. Mr. Pritchard ihtiyaç kanun tanımaz dedi. Önce insanın canlı kalması kuralı gelir. Kimse sizlerin ölmesine razı olmamızı bekleyemez diye karşılık veriyordu. Birden kendine geldi gözlerini açtı. Kendi kendine bu kızdan uzak dur dedi. Acaba bu kızı nerede görmüştü? Onunla biraz konuşma fırsatı bulsa mutlaka çıkarırdı. Yanılmadığını kızın yüzünü görünce yüreğindeki çırpıntıdan anlamıştı. Kızı sadece görmekle kalmamış, aralarında bir şeyler geçmişti. Otobüse baktı. Pimpus'la iki kız hala içerideydi. Ayağa kalktı, pantolonunun arkasını eliyle silkeledi. Yaydığı kağıt tozdan korunmasına yaramamış gibiydi. Yağmur şimdi serpiştiriyordu. Batıda parça parça mavi gök görünüyordu. Her şey yoluna girecekti. Otobüse doğru yürüdü, basamakları çıktı. Van Brunt otobüsün en arkasındaki uzun koltuğa boylu boyunca uzanmıştı. Uyuyor gibiydi. Pimpus'la iki kız usul usul konuşup adamı rahatsız etmemeye çalışıyorlardı. Pimpus, ben karımın dürüst olmasını isterim dedi. Kamil, peki ya sen? Sen de karına dürüst olabilecek misin diye sordu. Pimpus, elbette dedi. İstediğim gibi biriyse elbette. Peki değilse? O zaman onu uyarmasını bilirim. İki günün bir olunca samanlık seyran olur derim. Hani Cary Grant bir filmde böyle bir rolde oynamıştı ya. Önlerinde boş bir pasta kabıyla bir de içinde pastanın dörtte biri olan kap vardı. İki kız yan yana oturmuşlardı. Pimpus da bir öndeki koltuğa yan oturmuş, bir elinde koltuğun arkasına dayamıştı. Mr. Pritchard gelince başlarını kaldırıp ona baktılar. Rahatsız etmezsem yanınıza oturabilir miyim diye sordu. Pimpus, rica ederim buyurun, pasta yer misiniz? İşte şurada bir parça var. Pimpus pastayı Mr. Pritchard'a uzattı. Sonra da boş kapları kaldırdı. Böylece Mr. Pritchard'a yer açmış oldu. Kamil, peki şimdi sevgilin var mı diye sordu. Var gibi ama ne bileyim işte, tuhaf bir kız. Sana sadık mı? Elbette. Nereden biliyorsun? Yani ne diyeyim, insanlar anlaşılmaz. Yok hayır, eminim. Mr. Pritchard, öyleyse yakında evlenirsin diye şaka yaptı. O zaman kendi işinde kurarsın herhalde. Yok canım, öyle hemen bir iş kuramam. Ben mektupla radar öğreniyorum. Radarda gelecek var. Bir yıl içinde haftada 75 dolara kadar kazanmak mümkün. Yok canım. Pimpus, bu kursu alanlarla yazıştım. Onların yalancısıyım dedi. Bir tanesi bir yıl sonra kısım amiri bile oldu. Mr. Pritchard, neyin kısım amiri olmuş diye sordu. Canım, kısım amiri işte. Mektubunda öyle diyordu. Mektup kağıdının başlığı da öyleydi. Mr. Pritchard'ın neşesi yerine gelmeye başlamıştı. İşte karşısında meraklı biri vardı. Demek ki herkes işin alayında değildi. Kamil, ne zaman evlenmeye niyet ediyorsun diye sordu. Pimpus, hiç acelemiz yok. Bence bir erkek evlenmeden önce dünyayı gezip tanımalı. Biraz deneyim sahibi olmalı. Belki de bir gemiye binerim. Radar bilirsen telsiz de idare edebilirsin. Niyetim bir süre bir gemide telsizci olarak çalışmak. Peki kursu ne zaman bitireceksin diye Mr. Pritchard sordu. Dersler neredeyse başlar. Formları aldım. Kurs parasını da biriktiriyorum. Bir sınava girdim, yetenekli buldular beni. Onlardan 3-4 mektup aldım. Kamil'in gözleri yorgundu. Mr. Pritchard dikkatle kızın gözüne baktı. Gözlükleri nereye baktığını gizliyordu. Dikkatle bakılınca kızın çok güzel bir yüzü olduğu anlaşılıyordu. Dudakları dolgundu. Dosttu ama gözleri yorgundu. Mr. Pritchard, ta Chicago'dan buraya otobüste gelmek kolay değil. Elbette yorulur diye düşündü. Dayanıklı biri gibi görünmüyordu. Tayyörünün içinden göğüslerinin dolgun olduğu anlaşılıyordu ama tayyörü çok buruşmuştu. Bluzunun yakalarını ceketinin üstüne çıkarmıştı. Böylece ceketin kirlenmesini önlüyordu. Mr. Pritchard onun tertipli bir kız olduğuna karar verdi. Küçük ayrıntılarla ilgilenmeye bayılırdı. Bu kızı sanki güzel bir koku gibi içine çekebiliyordu. Birden heyecanlandı ve kızı arzuladı. Böyle güzel, cazip bir kıza sık sık rastlanmaz diye düşündü. Hiç niyeti yokken birden konuşmaya başladığının farkına vardı. Miss Oaks dedi. Birden aklıma işle ilgili bir fikir geldi. Dinlemek ister miydiniz? Ben büyük bir şirketin başındayım ve düşündüm ki, yani şey, acaba bu gençler bize biraz izin verirler mi? Size önerimi anlatmak istiyorum. Hadi sizinle şuradaki kayalığa gidelim. Kayalara serecek gazetem de var, merak etmeyin. Söylediklerine kendi de şaştı. Kamil kendi kendine, aman tanrım işte başladı dedi. Mr. Pritchard önce yere atladı. Elini kibarca Kamil'e uzatarak yere inmesine yardım etti. Hendeye atlarken de hafifçe dirseğin ucundan tuttu. Ernest'le birlikte oturdukları yere götürüp yere gazeteleri yaydı. Sonra da eliyle yeri gösterdi. Kamil, bilmem ki dedi, hep oturuyorum. Mr. Pritchard, belki değişik bir yerde oturmak sizi dinlendirir dedi. Örneğin masa başında uzun saatler çalıştığım zaman hemen her saat başı koltuğumu bir yükseltir bir alçaltırım. Bu da beni zinde tutar. Gazetenin üstüne oturmasına yardım etti. Kız da eteklerini iyice çekti, sonra kollarını kucaklar gibi bacaklarına sardı. Mr. Pritchard onun yanına oturdu. Gözlüğünü çıkardı. Düşünüyorum dedi. Benim gibi birinin geleceğe dönük tasarılar yapması şarttır. Şimdi sözüm ona tatildeyim. Gülümsedi. Tatil. Acaba gerçek tatil nasıl olur? Kamil gülümsedi. Yerde oldukça sertti. Bakalım ne kadar sürecek diye merak etti. Başarılı bir şirketin asıl ham maddesi çalıştırdığı elemanlardır dedi. Ben gözümle çevremde her zaman nitelikli kişiler ararım. Çeliği, kauçuğu her zaman bulabilirsiniz ama akıl, yetenek, güzellik ve ihtiras her zaman ele geçmez. İşte bulunması en zor ürün budur. Kamil, bakın bayım dedi, çok yorgunum. Biliyorum sevgili çocuğum, derhal konuya geliyorum. Sizi işe almak istiyorum. Bundan da daha açık söylenemez bu. Neci olarak? Resepsiyon memuru olarak. Özel bir iştir. Oradan yükselerek, evet benim özel sekreterim bile olabilirsiniz. Kamil yorgunluktan bitkindi. Miss Pritchard'ın bulunduğu mağara girişine doğru baktı. Hiçbir şey göremedi. Ya karınız bu işe ne der? Bunun onunla ne ilgisi var? İşlerimi o yürütmüyor. Bayım, dediğim gibi çok yorgunum. Bütün bu ayrıntılara girmeye gerek yok. Ben evlenmek istiyorum. İyi bir eş olurum. Para sıkıntısı çekmeden yaşayabileceğim bir seçim yapacağım. Bir erkeğe oldukça iyi davranabilirim. Mr. Pritchard ne demek istediğinizi anlamıyorum dedi. Kamil bal gibi de anlıyorsunuz dedi. Benden hoşlanmayacaksınız çünkü ben sizin oyunlarınızı oynamam. Aylarca etrafında dönecek, sonra günün birinde bana sürpriz yapacaksınız ama ben usandım. Siz karım benim işime karışmaz diyorsunuz, bense karışır diyorum. Size, işinize, sizinle ilgili her şeye. Allah bilir sekreterlerinizi de o seçiyordur. Ama haberiniz bile olmuyordur. Güçlü bir kadın o. Neden söz ettiğinizi anlamıyorum. Bal gibi de anlıyorsunuz. Kravatınızı kim aldı? Yani şey, beni görür görmez anlayacaktır. Anlar o. Durun bir düşüneyim. Siz bir kıza açıkça derdinizi söyleyemezsiniz. Mutlaka bin dereden su getirirsiniz. Ama sadece iki yol vardır bayım. Ya aşık olursunuz ya da iş teklif edersiniz. Eğer bana al işte evin için şu kadar, elbiselerin için şu kadar deseydiniz belki bir şeyler düşünürdük. Kimsenin beni sömürmesine izin vermem. 2-3 ay kadar beni oyalayacaksınız, sonra birden sürpriz yapacaksınız. Benim böyle oyunlara karnım tok. Mr. Pritchard'ın çenesi düştü. Karım benim işlerime karışamaz diyebildi. Bunu nereden çıkardınız hayret. Kamil, boş verin canım dedi. Karınız benden hoşlanmadı. Tersi olduysa eğer başıma büyük felaketler gelir. Bunu yeğlerim. Mr. Pritchard, tutumunuz beni şaşırttı dedi. Bunları hiç düşünmemiştim. Size sadece bir iş teklif etmek istemiştim. İsterseniz kabul edersiniz, istemezseniz etmezsiniz. Kamil, aman tanrım siz kendinizi buna inandırmışsanız yanınıza alacağınız sekreteri Allah sabır versin. Asla durduğu yeri bilmeyecek demektir. Mr. Pritchard kıza gülümsedi. Yorgunsunuz dedi. Biraz dinlenince belki başka türlü düşünürsünüz. Sesindeki heyecan gitmişti. Kamil de bunu fark etti ve rahatladı. Bu konuyu bu kadar kolay halledeceğine inanmadığı için acaba bir hata mı yaptım yoksa herif enayi mi diye düşündü. Lorraine olsa adamı soyup soğana çevirirdi. Mr. Pritchard kızın yüzünü şimdi bambaşka görüyordu. Bu yüzde kızgınlık tepki vardı. Yakından bakınca makyajının nasıl yapıldığını açıkça görebiliyordu. Kızın önünde kendini çıplakmış gibi hissetti. Böyle konuşması onu rahatsız etmişti. Kendi kendine ya olursa diye ne hesaplar yapmıştı ama. İşte kız her şeyi anlamıştı, bu da problemdi. Daha açık seçik bir deyim bulamazdı Kamil için ama işten anlayan kadınlar vardı demek. Şaşıyor, şaştıkça da kızıyordu. Bir günde iki kez sinirlenmek onun için olur şey değildi. Ensesi öfkeden kıpkırmızı olmuştu. Hemen kapanması gerekirdi. Kendisi için başkalarının önemi yoktu. Sert bir ifadeyle size bir iş önerdim, siz de istemiyorsunuz. Pekala, çamurlaşmanız gerekmez. Bir hanımefendi gibi davranabilirdiniz dedi. Kızın sesi de dikleşti. Bana bak ahbap dedi. İstersen ben de sertleşirim. Bu hanımefendilik lafı beni çileden çıkardı. Bak sana bir şey söyleyeyim. Sen beni tanıdığını sandın. Sen Octagon, Dünya Kuşları ya da 2500-3000 kulüplerine üye misin? Mr. Pritchard gururla ben Octagon'ım dedi. Şarap kadehinin içinde oturan kızı hatırlıyor musun? Ne biçim mahluklar olduğunuzu yakından gördüm ben. Ne tad alırsınız bu işten anlamam. Zaten anlamak da istemem ama hoş bir şey olmadığını da bilirim ben bayım. Sen bir hanımefendilikten anlar mısın? Onu bilemem. Sesi tane tane ve isterik bir şekilde çıkıyordu. Yorgundu. Ayağı fırladı. Ben şimdi yürüyüşe çıkıyorum ahbap. Sakın beni rahatsız etme. Çünkü ben seni de senin karın gibileri de iyi tanırım. Çabucak uzaklaştı. Mr. Pritchard arkasından baktı. Gözleri fal taşı gibi açılmış, yüreğine bir ağırlık çökmüştü. Fiziksel bir yorgunlukla bitkin düşmüştü. Endamlı vücudunun yürürken salınışını, güzel bacaklarını izledi. Onu çıplak düşündü. Kocaman şarap kadehinin içinde oturuyor, kıpkırmızı şarap göbeğinden butlarına, poposuna dökülüyordu. Mr. Pritchard'ın ağzı açıldı, ensesi kıpkırmızı oldu. Gözlerini kızdan ayırdı, ellerine baktı. Altın tırnak temizleyicisini cebinden çıkardı, sonra tekrar yerine koydu. Başı dönüyordu. Sendeleyerek kalktı, kayanın altına, Miss Pritchard'ın yattığı mağaraya doğru yürüdü. Kadın kocası görünce gözlerini açıp gülümsedi. Mr. Pritchard çabucak kadının yanına uzandı. Mantosunu açıp içine kıvrıldı. Kadın, yorgunsun sevgilim dedi. Elit, ne yapıyorsun Elit? Mr. Pritchard kes sesini dedi. Beni duyuyor musun? Kes sesini. Sen benim karım değil misin? Bir erkeğin karısına karşı hakları yok mu? Elit sen delirmişsin ya biri görürse. Dehşet içinde adamla boğuşmaya çalıştı. Seni tanıyamıyorum Elit dedi. Elbisemi yırtıyorsun. O elbiseyi beni almadın mı? Bana hasta hayvan muamelesi yapılmasından bıktım usandım. Bernick korku ve öfkeyle ağlamaya başladı. Adam onu bırakıp gittiğinde başını kürk mantosuna yaslamış için için ağlıyordu. Yavaş yavaş ağlaması durdu. Gözlerini mağaranın kapısına dikti. Gözleri dönmüştü. Elini kaldırdı ve tırnaklarını yanağına bastırdı. Yüzünü çizdi ve sonra alt dudağını ısırdı. Tırnaklarıyla paraladı. Yaralardan kan sızdığını fark ediyordu. Mağaranın toprağını kazıdı ve toprağı kanayan yanağına sürdü. Kan çamurlu yüzünden ensesine, elbisesinin yakasına süzülüyordu. 18. bölüm. Mildred'le Juan ağıldan çıktıklarında Mildred, "Bak yağmur dinmiş. Dağların ardından görünen güneşe bak. Harika bir gün olacak," dedim. Juan sırıttı. "Kız, biliyor musun, kendimi çok iyi hissediyorum," dedi. "Harika hissediyorum." "Juan, elbette," dedi. "Sen de bana ayna tutacak kadar kendini iyi hissediyor musun? O karanlıkta kendimi göremedim." Çantasından kare şeklinde bir ayna çıkardı. "İşte biraz daha yukarı." Saçlarını aceleyle taradı ve yanaklarını pudraladı. Ruj sürdü. Aynanın içine girecekmiş gibi yakından bakıyordu. Gözleri ancak bu mesafede seçebiliyordu. "Irzına geçirmiş bir kız için çok mu neşeli görünüyorum?" Adam, "İyisin, hoşsun, senden hoşlanıyorum," dedi. "Sadece bu kadar mı? Fazlası yok mu? Yalan söylememi ister misin?" Güldü. "Eh, az bir şey fena olmaz." "Yok, hayır, istemem. Beni Meksika'ya götürmeyeceksin, değil mi?" "Hayır." "O zaman bu iş burada bitiyor mu? Arkası gelmeyecek mi?" "Nereden bileyim?" Aynasıyla rujunu tekrar çantasına koydu. Rujunu iki dudağını birbirine sürerek yaydı. "Arkamdan samanları süpürsene," dedi. Adam sırtını temizlerken hafifçe döndü. "Çünkü," dedi, "annen ve babam böyle şeyleri bilmezler. Herhalde benim doğumum da belli şartlara uygun olmuştur. Annem beni soğan gibi toprağa dikmiş, kar yağmadan beni toprak, kum ve gübreyle örtmüştür." Neşeliydim. "Meksika'ya gidemiyoruz. Pekala, şimdi ne yapacağız?" "Şu an geriye döneceğiz. Otobüsü kurtaracağız ve de San Juan'a gideceğiz," dedi ve çiftliğin giriş kapısına doğru yürümeye başladı. "Biraz elini tutabilir miyim?" Güdük parmağına baktı, sonra yer değiştirip kızı öbür elini vermek istedi. Kız, "Yo," dedi, "ben onu seviyorum." Adamın elini tuttu. Parmağıyla güdük parmağı okşadı. Adam, "Yapma," dedi, "huylandırıyorsun." Kız eli sımsıkı tuttu. "Gözlük takmak zorunda değilim," dedi. Doğudaki sıra dağlar batan güneş ışınlarıyla pırıl pırıldı. Juan'la Mildred doğuya dönüp otobüse giden yokuşu tırmanmaya başladılar. "Bana bir şey söyler misin? Yaptığım orospuluğun bedeli olarak." Juan güldü. "Ne istiyorsun? Niye buraya geldin? Peşinden geleceğimi mi düşündün? Gerçeği mi öğrenmek istiyorsun, yoksa oyun mu oynamak istiyorsun?" "Şey, her ikisini de. Yok yok, galiba önce gerçeği öğrenmek istiyorum." "Eh, öyleyse kaçıyordum," dedi Juan. "Meksika'ya dönecek, izimi kaybettirecek, yolcuları da kendi hallerine bırakacaktım." "E peki niye yapmıyorsun?" "Bilmem, bazı şeyler ters gitti. Guadalupe bakiresi beni terk etti. Ben onu kandırdım derken, ama kandırılmaktan hoşlanmaz. İçimden o arzuyu sildi götürdü." Mildred ciddiyetle, "Böyle şeylere inanmazsın herhalde," dedi. "Ben de inanmam. Gerçeği söyle bakalım." "Neyin gerçeğini?" "Bu terk edilmiş yere gelmenin nedenini." Juan yürürken birden yüzünü bir tebessüm kapladı ve dudağındaki yara izi gülüşünü çarpıttı. Kıza baktı, siyah gözlerine büyük bir sıcaklık vardı. "Buraya gelirken sen de peşimden belki yürüyüşe çıkarsın diye bir ümit vardı. Belki de yakalar sevişiriz," dedim. Mildred Juan'ın koluna girdi. Yüzünü adamın ceketine sürdü. "Keşke beraberliğimiz biraz daha uzun sürseydi ama biliyorum süremez. Elveda Juan." "Elveda," dedi Juan da. Birlikte yavaş yavaş otobüse doğru yürüdüler. 19. bölüm. Van Brunt otobüsün arkasındaki koltuklara boylu boyunca uzanmıştı. Gözleri kapalıydı ama uyumuyordu. Başını sağ koluna dayamıştı. Başının ağırlığı kanın sağ eline gitmesine engel oluyordu. Camille ile Mr. Pritchard otobüsten inince Pimpas ile Norma bir süre sessiz durdular. Van Brunt damarlarındaki uyuşukluktan yaşının artık iyice ilerlediğini anladı. Nasırlaşmış damarlarında kanın akışını, kalbinin atışındaki gıcırtılı ıslığı sanki duyabiliyordu. Sağ eli uyuşmuştu ama onu asıl endişelendiren sol eliydi. Kalın bir lastikten yapılmış gibi duyarsızdı. Elini ovaladı, kanın tekrar rahatlıkla dolaşması için masaj yaptı. Aslında bunun neden olduğunu iyi biliyordu ama kabul etmek istemiyordu. Birkaç ay önce çok kısa süren bir baygınlık geçirmiş ve tansiyonunu ölçen doktor ona biraz dinlenmesini tavsiye etmişti. 2 hafta önce de başka bir şey olmuştu. Başının arkasında şimşek gibi bir şey çakmış, bir saniyelik mavi beyaz göz kamaştıran bir ışın görünmüştü ve o gün bugündür okuyamıyordu. Görmüyor değildi. Etrafını görebiliyordu ama okumaya kalkınca harfler birbirinin içine giriyor, yılan gibi kıvrım kıvrım oluyorlardı. Böylece okumak mümkün olamıyordu. 2 kez kalp krizi geçirdiğini biliyordu ama bunu karısından saklıyordu. Karısı da ona bir şeyler belli etmemeye çalışıyordu. Doktor da olayı her ikisinden saklıyordu ve beyninde çakacak bir 3. şimşeği bekliyordu. Beklediği bu 3. bütün vücudunu etkileyecek, öldürmese de bütün organlarını susturacaktı. Bunu bilmek onu öfkeli bir adam yapmıştı. Önüne gelen herkese öfkeleniyordu.